Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Günün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye günaydın, burası Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik RSFM'desiniz sevgili dinleyiciler. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dasınız her sabah ve Twitter'da günaydın Sputnik'tesiniz. 13 Ekim'i konuşacağız. Terörden uzak, huzurlu bir salı sabahı diliyorum ama aslında bir ütopyayı dilediğimin de farkındayım. Masada Onur Er var, mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. Günaydın Türkiye, siyasetin değil bu defa terörün Ankara'sıyla başlıyor.
Günaydın Türkiye'de şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
...97 vatandaşımızı kaybettik cumartesi sabahı sevgili dinleyiciler... ...ve Türkiye'nin tarihinde görmüş olduğu, Cumhuriyet tarihinde görmüş olduğu... ...en ciddi, en kanlı saldırıydı bu... ...ama ardından yine hesap verenlerin, istifa edenlerin çıkmadığı bir enteresan süreci konuşuyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin yaşadığı en kanlı terör saldırısını gerçekleştiren... ...intihar eylemcilerinden birinin adına çok yaklaşıldığını söyledi... IŞİD'i ilk sıraya aldık, araştırıyoruz dedi Davutoğlu'nun o sözleri.
Canlı bomba olduğu kesin. Bazı DNA testleri yapılıyor. İki canlı bombanın profilinin yani nasıl o meydana gelmiş olabilecekleriyle ilgili veya bombayı nasıl taşımış olabilecekleriyle ilgili bir tespite de ulaşıldı. Bir isme çok yaklaşıldı. Buradaki saldırıda da bu üç örgüt de bizim için anında potansiyel bir suç odağı olarak görülüyor. Tabii DAEŞ'i birinci öncelik olarak aldık ve araştırılıyor. Ölümsüzler adı verilen kendilerine bir takım timlerin PKK tarafından böyle eylemler yapmak üzere Türkiye'ye gönderildiğini biliyoruz.
Dün Türkiye tabi her yönüyle olağanüstü bir pazartesi yaşadı sevgili dinleyiciler. Sokaklar hareketliydi, protestolar vardı. Aynı zamanda tabi mezarlıklar ziyaret edildi. Cenazeler bir bir kalktı. Hakikaten çok insanı zor duruma sokabilecek, sıkıntıya sokabilecek görüntüler de vardı. Örneğin neredeyse 81 ile dağıtılan Ankara çıkışlı o cenaze araçları belki günün en dikkat çeken kadrajlarından biriydi. Peki Ankara'da nasıl bir siyasi trafik vardı? Cumartesi günkü o saldırının ardından devletin zirvesi haftanın ilk gününde toplandı. Toplantı üstüne toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı sarayda başbakanı konuk etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı ki şu sıralarda hedef tahtasındaki isim Selami Altınok ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ayrı ayrı görüştü. Başbakan da önce AK Parti'nin MYK'sını topladı, ardından da Bakanlar Kurulu'na başkanlık yaptı ve bu trafik böyle devam etti. Tabii Türk siyaseti de yerinde durmadı. Muhalefet partileri de yan yana gelebilecekleri mesajını verdi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebine de olumlu yanıt vereceklerini söyledi. Neydi o talep? CHP lideri terör saldırılarıyla ilgili başbakanla görüştükten hemen sonra MHP ve HDP liderlerinden randevu talep etmişti. Hayırcı MHP buna da hayır dedi. HDP ise kapımız açık mesajını veriyor.
Şimdi tabii Sayın Kılıçdaroğlu'yla bütün bu cenaze ve taziye yoğunluğu içerisinde görüşmemiz çok mümkün değil. Hani kendisinin bu çabasını çok anlamlı bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabii ki ilk fırsata bir araya gelebilmeyi arzu ediyorum.
Tabii enteresan haberler de var sevgili dinleyiciler. Onlardan biri örneğin Avrupa Birliği elçiliklerinin Ankara saldırısı öncesinde almış olduğu güvenlik önlemi. Nasıl oldu da yani hissedildi mi ya da bir açıklama, bir not mu geldi onlara? Bir anda temsilcilik binalarında sıra dışı önlem dikkat çekti. Biraz da bu konu sorgulanıyor. Ankara'daki terör saldırısından daha bir hafta önce Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'deki temsilciliklerine yani misyonlarına güvenlik uyarısı geçiriyor ve önlemler bir bir arttırılıyor. Cumhuriyet Gazetesi bunu haber neler yaptı? Almanya Büyükelçiliği kapısını baştan aşağıya değiştirdi, korunaklı hale getirdi. Yani daha korunaklı hale geldi, böyle diyelim. Belçika Büyükelçiliği girişine ek bir duvar eklemiş geçen hafta. Ankara'daki birçok büyükelçiliğinde camları değiştirilmiş. İşte kimi zırhlı camı tercih etmiş ve koruma önlemleri artırılmış. Güvenlik sayısı, güvenliği sağlayan eleman sayısı artırılmış. Yani geçen haftanın dikkat çeken hadiselerinden biri. Ama Ankara katliamı sonrasında sanıyorum daha fazla merkeze oturmuş vaziyette. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısında ölen 97 kişiden Malatya'da toprağa verilen 5 CHP'linin cenaze törenine katıldı. Orada bir laf etti ama bir Türkiye gerçeğini dile getirdi. Tarihin en acı olayı ama halen sorumlu yok dedi ve noktayı koydum. Gelin biraz havayı değiştirelim çünkü bu akşam aynı zamanda gözlerin çevrileceği bir gece olacak. Bir milli mesai de olacak. Ankara'da moralimiz bozuldu ve tarihimizin en sıkıntılı terör haftalarından birini yaşıyoruz. Bir nebze unutturmasa da bir nebze belki aklımızı biraz değiştirebilecek, dikkatimizi dağıtabilecek bir gelişmeyle, etkinlikle devam edelim şimdi.
Günaydın, günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Spor zamanı demişken tabi burada kalkıp da dört büyüklerden veya futbolun diğer unsurlarından pek de söz etmek istemiyorum. Çok yakışık almaz diye düşünüyorum. Ama milli mesai var. Türk milli takımı için kalbimiz atacaksa bu akşam tabii ki bu haberi de vermekte fayda var. Dün zaten Fatih Terim de bir maç öncesinden ziyade adeta bir Ankara değerlendirmesi yaptı. Katliam tabi Fatih Hoca'ya da soruldu. Öncelikle bu akşam İzlanda'yı konuk edecek Euro 2016 elemelerinde. Türk milli takımı tabii daha ilk soru Ankara'daki saldırı olunca Fatih Hoca şöyle konuşmuş. Böyle bir ortam içinde bunları duymak hepimiz için, hiçbirimiz için sağlıklı değil. 9 yaşındaki Veysel örneğin avukat olmak istiyormuş büyüyünce. Bu durumlardan ölüyorsa insanın gerçekten yüreği acıyor dedi Fatih Hoca. İnsanları empati yapmaya çağırıyorum. Herhalde Türkiye'nin en ciddi yaşamış olduğu boşluk, eksiklik bu olsa gerek. Empatinin ta kendisi. Bu akşam İzlandiya'yı konuk edeceğiz. Rocky yönetecek maçı İtalyan hakem ve Show TV'den 21.45'ten itibaren naklen yayınlanacağını da aktaralım. Nasıl bir maç olacak? Euro 2016 elemelerinde adeta bizim için final niteliğinde. Berabere dahi kalsak adımızı 3. sıraya yazdırıp en azından playoff'a kalabiliyoruz. Galip gelmemiz halinde, eğer Kazakistan bu akşam Letonya deplasmanından galip gelirse belki de playoff oynamadan gitme şansımız var. Çünkü milli takım bugün İzlanda'yı yenerse, Kazakistan Letonya deplasmanından 3 puanla dönerse, İspanya'ya 1-0 mağlup olan Ukrayna'nın durumundan dolayı en iyi 3. olarak adımızı doğrudan Fransa'ya, yani finallere yazdırmış olacağız. Buna da dikkat çekelim. Hadi şimdi Fatih Hoca'yı biraz dinleyelim.
Mümkünse direkt gidelim. Yoksa nasıl gidebiliyorsak gidelim. Ben de oyuncularım da buraya kadar getirdiğimiz bir şeyi açıkçası vermek istemiyoruz. İnşallah da öyle olur. Takımımla gurur duyuyorum. Bu ülkede bu çocuklarla gurur duymalı. Oradan bu tarafa bir puandan sonra 15 puana gelmek, Hollanda'nın önüne geçmek ve evinde böyle bir avantajla çıkmak bence müthiş bir başarı. Yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Bu periyodu, bu 6 maçı, 7 maçı güzel tamamladık. Bundan sonrasında sonu da iyi bitirir.
Tabii İzlanda Konya'ya iddialı geldi. Bu akşam Torku Arena'da Konya seyircisi önünde başka bir seyirci oldu aslında milli futbol takımı adına. Hakikaten her halükarda destekleyen bir 12. adama dönüştüğü için bambaşka bir maç izleyeceğiz. Sigurdsson, yani İzlandalı oyuncular soyadlarıyla da aslında baya baya birbirlerine yakın. İddialı konuşmuşlar. İzlandalı forvet Finn Bogason onlara eşlik etmiş. Biz Türkiye'yi deplasmanda Konya'da yeneceğiz demişler. Hatta Finn Bogason sosyal medyadan biraz abartmış. Hollandalıların bizi desteklediğini görmek çok güzel. Kaygılanmayın dostlarım, kaygılanmayın portakallar demiş. Bu akşam İzlanda karşısında bakalım bizimkiler neler yapacak. Kalede Volkan Babacan var. savunma dörtlüsü Şener, Serdar, Hakan Balta, Caner üzerine. Orta alan güçlü olacak, yine kalabalık tutulacak. Arda, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Selçuk gibi isimler var. Ve tek forvette yine Cenk'i izlemiş olacağız. Ve rakip İzlanda, Çek Cumhuriyeti ile beraber zaten İzlanda Euro 2016 finallerine adını yazdırmayı başardı. Türkiye'de doğrudan gitsin diyelim. Tabii ki bu akşam yüreğimiz, canımız, kanımız, her şeyimiz Amililerle beraber dedikten sonra noktayı da yavaş yavaş koyalım sevgili dinleyiciler. Az önce aktarmıştım. Eğer bu akşam İzlanda'yı mağlup edersek, Ukrayna'nın İspanya'ya tuş olması nedeniyle gözümüz Kazakistan maçına dönecek. Kazaklar da Letonya deplasmanından 3 puan çıkarırsa playoff dahi oynamadan adımızı doğrudan Fransa'ya, finallere yazdırmış olacağız.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Muhtemelen serin olacak çünkü gerçekten de çok serin, soğuk bir sabaha uyandık. Tabii meteoroloji uzmanı Muhittin Gürkan'a sormak lazım havayı. Muhittin Bey günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. 4 ila 8 derece düşebileceğini söylemişti dün meteoroloji. Hava evet. Sıcaklığının bugün için neler aktarırsınız sıcaklığa ilişkin ve yağmura ilişkin?
Bugün için İstanbul'da yağış bekliyoruz. Marmara'nın güneyi ve doğusu genel olarak yağıştı. Karadeniz bölgesi yağışlı, özellikle kıyı kesimlerinde. Öncelikle Batı Karadeniz kıyılarında, daha sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar bekliyoruz. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu yağışlı. Ayrıca Antalya, Isparta, Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde de lokal yağışlar görülecek bugün için. En yüksek sıcaklıklara baktığımızda İstanbul'da bugün 18 derece dolaylarında, İzmir 25, Ankara'da da 22 derece dolaylarında olacak sıcaklıklar. Başkent'te de öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde hafif bir sağanak geçiş bekliyoruz.
Biz de teşekkür ediyoruz. Saatler 7.43'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Dik durun, adil olun, sabırlı olun. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın. Herhalde dünyanın en güzel veda mesajı dün Levent Kırca'dan geldi. Daha doğrusu ölümünden önce geldi. Son mektubuyla geldi. Birazdan Levent Kırca'yla ikinci bölüme devam.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Koşup geri dönmemize Bitsin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de, terk etmeyi de. Aşk kokan dudakların karşısında direnmeyi de. Biz hiç beceremedik sevmeyi de, terk etmeyi de. Aşk dolu nasılların karşısında direnmeyi de. İşte bir kez daha durup karşında, belki de son defa soruyorum sana. Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz savaşıp direnmeye? Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur. Bitmesin hikayemiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın. 7.48 saat. Tatsız haberler arda arda geldi. Cumartesi günü, cumartesi sabahı tam anlamıyla Türkiye ekran başında müthiş bir şok yaşadı. Ki son bölümde dış politika uzmanı Hasan Böyün bizlerle olacak. Dün söylediği enteresan bir söz vardı. Edirne'den Ardahan'a kadar artık Türkiye'de insanların üzerinde, herkesin üzerinde korku salmayı başardılar. Hedeflenen de zaten bu. Yani televizyonun başına geçtiğiniz anda o korkuyu artık iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Eskiden bunun belki bizler için bir bölgesi vardı ama artık bölgeyi tamamen aşmış bir vaziyette. Terör yurdun dört bir noktasında, yani her bir noktasında kendisini maalesef belli ediyor. Ardından da zaten Levent Kırca'yı konuştuk. Dün yaşadığımız bir diğer şaşkınlıktı. Bu bölüme de Kırca'yla devam edelim dedik. 48'de Samsun'da doğan ve neredeyse 51 yıllık bir tiyatro mücadelesi, sahne mücadelesi veren bir isimden bahsediyoruz. Onu bambaşka sahnelerde izledik. 2009'dan sonra siyasi sahneye çıktı. Demokratik Sol Parti, işte Üsküdar adaylığı. Ardından İşçi Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı gibi. Hatta çalıştığım bir televizyonda, televizyona geldiğinde röportaja zor bir bölgeden aday olmadınız mı acaba diye sormuştum. Siyasette zaten bunun için vardır evlat diye bir nokta koymuştum. 64'te Levent Kırca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Sonraki yıllarda Birlik Tiyatrosu halk oyuncularıyla çalışıyor. Televizyon dizilerinde yapımcılık görevini üstleniyor. 78'de Altınşehir filmiyle sinemaya adımını atıyor. Eşi Oya Başar, o dönemki eşi Oya Başar'la kurduğu Hodri Meydan topluluğu var ve 1986'dan sonra artık televizyon izleyicisi Levent Kırca'yı tamamen tanıyor. Çünkü 22 yıl boyunca devam edecek olan Olacak O Kadar adlı program var. Bu programda işte dönemin aslında siyasi hicvi de denilebilir. Tansu Çiller'in, Mesut Yılmaz'ların çok çektiği, Özal'ların, Demirel'lerin bayağı çektiği bir program olduğunun da altını çizelim. 98'de Kültür Bakanlığı kendisine devlet sanatçısı unvanını veriyor. Geçen Nisan'da bu unvan da geri alınıyor. 2009'da işte Demokratik Sol Parti ile politikaya atılma durumu var. Ve 2011'den bu yana Aydınlık Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan bir isim. Ve dün işte bu isimden acı haber geliyor. Önce eski eşine gidelim. Aslında eski eşi derken bile insanın bir durası geliyor. Çünkü çok ciddi bir kader ortağı, kader arkadaşı. 85'te evleniyor Oya Başar'la, 2000'de boşanıyorlar. 2001'de tekrar evleniyorlar ve 2005'te 4 yıl sonra yine boşanma hali var. Ve Levent Kırca 6 yıldır son eşim dediği Aslı Çetiner'le birlikteydi. Önce Oya Başar'ı bir dinleyelim. Dün konuşurken zaten adeta sözü tamamlayamadı, boğazına düğümlendi işte o anlar.
Hayatımın 35 yılı. Çok değer verdiğim bir insan bugün bizden ayrıldı. Ama çocuklarımız ve biz buradayız. Onun için hep dua edeceğiz. Ayşem, Umut'um, biz onu çok sevdik. Allah huzur içine yatırsın inşallah, onu diyorum. Başka bir şey söyleyecek bir şey yok. Ya Levent Kırca'nın anlatılmasına gerek yok. Levent Kırca yaptıklarıyla vardır zaten. Çok değerli bir insandı. Yani özür dilerim, çok üzgünüm, konuşamayacağım daha fazla.
İnsan çabalarının meyvesini görmeden gittiğine mi üzülmeli, daha kötüsünü yaşamayacağı için acaba teselli mi bulmalı? Dün Can Dündar Levent Kırca'yı böyle anlattı, güzel anlattı. Tabii eski eşini dinledik ama Aslı Çetiner'den de zaten, yani sevgilisinden de, hayat arkadaşından da bir açıklama geldi. Son ana kadar bilinci açıktı, konuştuk, vedalaştık dedi. Maalesef saat 2.40'da hayata gözlerini yumdu. En büyük tesellim, fazla acı çekmeden eli elinde gitmesi. Levent ender bulunan adam gibi adamlardandı. Benim için bir okuldu. Bu söz dün Melek Baykal'ın da üzerinde durduğu bir söze dönüştü. O da böyle tanımladı. Gelin okul Levent Kırca'yla devam edelim.
Gerçek bir komedyeni kaybettik. O bir okul gibiydi hakikaten. Ülkesini çok seven bir insandı. Başımız sağ olsun diyor.
Küçük Hüsamettin'i dün gibi hatırlıyoruz. O meşhur sarhoş tiplemesini hatırlıyoruz. Yanında Aşkın Nur Yengi vardı o zamanlar. 90'ların başındaki replikler daha çok dikkatimi çekiyor. Hatta ben Ahmet Vardar'ı, T.Y. Alışın'ı, Fatih Terim'le ilgili zamanında 90'ların başında bir reklam üzerinden onu, T.Y. Alışın'ı hatırlarım. Bestami Balta, işte boyalı saçları, sarı saçları, renkli giyim tarzıyla dikkat çeken bir baltayı konuşuyoruz. İbrahim Tatlıses tiplemesi haftalardır konuşulmuştu. Zamanında siyasileri de çok iyi yapardı. İşte Mesut Yılmaz'ı, son kertede belki Tayyip Erdoğan'ı ve o dönem işte Tansu Çiller'i, Turgut Özal'ları, babayı Süleyman Demirel'i bir anlamda adeta hepsini bir güzel tiplemeyi başardı. Bambaşka bir canlandırma ve karakter ustasıydı. Allah gani gani rahmet eylesin diyelim. Hadi biraz şimdi iç sayfalara dönelim. Bu defa ekonomi ve tabii ki piyasa notları.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Türkiye günaydın, saat 7.54 sevgili dinleyiciler. Biraz piyasa rakamlarıyla devam edelim. Dolar yeniden yükselişe geçti. 2 lira 92 kuruşu gördü dün. Euro 3.32'yi gördü. O da yükselişteydi. Altının gramı yine hareketlendi. Çeyrek altın 5 lira birden arttı dolar artınca. O da 109 lirayı gördü gramı. Ve borsada dünü yine yükselişle kapadı. Ve 79.300 puandan bir kapanış. Merkez Bankası'nın eski patronu, başkanı konuştu. Durmuş Yılmaz, seçimlerden koalisyon hükümeti çıkarsa dolar 2.60-70 arasında kalabilir dedi. Ama uzmanları şaşırtan bir açıklamaydı. Uzmanlarsa biz Yılmaz'a katılmıyoruz mesajını verdi. Koalisyon ihtimali bile olsa bu zorlu bir süreç olacak. Çünkü artık terör olaylarının göbeğinde bir Türkiye var. Yani bugün neredeyse güneye döndüğümüzde, sadece güneyimizde bir devlet değil, bir Beşar Esad yönetiminden değil, neredeyse irili ufaklı 4-5 parçadan bahsediyoruz. ve bunların yarısı terör merkezli oluşumlar. Ve böyle bir dönemde bile siyasi partiler arasında çatışma olduğunu görüyoruz dedi uzmanlar. Ve bu ortamda, bu hengamede dolar şimdi 2.92 ile çıkışını yapmış vaziyette. Biraz mola verelim, biraz müzik dinleyelim. Hemen ardından 8 bülteni sizlere bekler.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, burası RSFM, İstanbul Kocaeli ve Bursa'dayız her sabah ve onu çekimi konuşuyoruz. Terörden uzak, huzur dolu bir salı sabahı diliyorum, günü diliyorum. Çünkü artık Edirne'deki bir vatandaş bile terörün acısını, hatta korkusunu iliklerine kadar hissedebiliyor. Masada Onur Er var, mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. Günaydın Türkiye, yine Ankara ile devam ediyoruz. Başkentteyiz ve AK Parti mitingleriyle başlayalım. Cuma gününe kadar AK Parti miting programını askıya aldı. Açıklama sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Başbakan Davutoğlu'nun Cuma gününe kadar miting yapmayacağını söyledi o sözler.
Biz AK Parti olarak mitinglerimizi askıya aldık. Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Cuma gününe kadar herhangi bir miting gerçekleştirmeyecek. Cuma gününden sonraki, Cuma günü ve Cuma gününden sonraki birkaç mitingimizi ise bir parti mitingi hüviyetinde olmaktan ziyade normal rutin takvimi içerisinde teröre karşı birlik, dirlik ve kardeşlik mitingleri olarak yapacağız.
Dün AK Parti'de sıra dışı bir istifa da vardı sevgili dinleyiciler. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde AK Parti ilçe başkanı Hasan Hüseyin Dizi partisinden istifa etti. Şöyle bir açıklama yapmış: 7 Haziran seçimlerinden sonra bölgemizde ve ülkemizde yaşanan olumsuzluklardan dolayı siyasete ilgimde kırılma oldu. Ben demokratik siyaset ilkesine inanan biriyim. Bu nedenle istifa ettim demiş ve dünkü istifa bu yönüyle dikkat çekmiş vaziyette. Başbakanla devam edelim. Şimdi Ankara'yı kana bulayan iki canlı bombanın kimliği araştırılıyor. IŞİD üyesi 16 kişinin ailesinden DNA örneği alınarak belirlendi, ancak şu ana kadar isim açıklanmadı. Hatta hükümetin IŞİD'den gerilim yaşadığı ve diğer şehirlerde patlatma hadisesi yaratabileceği için özellikle IŞİD'in altı çizilmiyor diyenler de var. Birazdan Cumhuriyet'te o haberi okuyacağız. İki bombacı büyük olasılıkla Suruç ve Diyarbakır saldırganları gibi Adıyamanlı denmiş ve bunun altı çizilmiş. Bu saldırı Almanya'da ya da Avrupa'nın ya da Batı'nın gelişmiş bir noktasında, merkezinde yaşansaydı acaba biz bugün o basında neler okurduk? Muhtemelen istifa zincirini okurduk. Muhtemelen hesap veren devlet makamlarını okurduk. Belki de bu saldırıyla ilgili çok ciddi güvenlik açığının nasıl giderilebileceğine ilişkin analizleri okurduk. Türkiye'de bu konu tam anlamıyla gündemde ama hükümet kanadına döndüğümüzde böyle bir zaafın olmadığı mesajı veriliyor. Dün Tuğrul Türkeş bunun altını çizdi. Başbakanın da zaafla ilgili bir açıklaması vardı. Saldırıyla ilgili ihmal varsa zaten gereği yapılır dedi.
Zaaf ve ihmal nerede varsa gerekli değerlendirmeler yapılır, atılması gereken adımlar atılır. Garın önünde toplanıyor. Bu orada 7-8 bin kişi toplandı, orada da bir miting alanı tedbir alınması gerekiyor. Ya orayı da miting alanı ilan etmek lazım ya da grupların orada toplanmaması lazım.
Gelin dört ayrı eğilimle yolumuza devam edelim. Bilmiyorum, bir zamanlar galiba bir siyasi partinin dört eğilimi birleştirmek gibi bir ütopik hedefi vardı. Günümüzde bırakın eğilimleri, hakikaten sadece farklı düşüncelerin bile yan yana gelmesi, ortak bir nokta devşirmek baya baya zor. Kendimizi de kandırmayalım. Kutuplaşmanın dik alasını yaşadığımız bir dönem ve Ankara üzerinden de, yani 97 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı, tarihi saldırı üzerinden de kimsenin pek yan yana gelebileceğini düşünmüyoruz. Zamanda Herkül Milas'ın bir yorumu var. Dört isim, dört eğilim diyelim. Varılan noktada terörü lanetlemek yetmiyor diyor Milas. En başta aklımızı kaybetmemek gerekiyor. Çünkü şiddet her sınırı aşmış. Öldürmek için öldürmek. Kan aksın da ne olursa olsun der gibi birileri. Ama asıl korkutucu olan insan hayatının böylesine Türkiye'de ucuzlaşmış olması diyor. Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu dikkatimizi dikkatimizi çekti. Seni kandıramam sevgili okur diyor babaoğlu. Buraya her şeye rağmen iç ferahlatan cümleler yazmamı ya da basma kılıp terör ve Türkiye analizlerini sıralamamı bekleme. Duygusal ve kederli sözler de söylemek istemiyorum. Öyle bir ortamdayız ki böyle ifadeler çarçabuk nasırlaşıyor demiş. Sert günlerdeyiz. O halde sert gerçekliği kabul etmeliyiz. İyi şeyler dehşete dehşet, kötülüğe kötülük, acıya acı, felakete felaket, yanlışa yanlış demekle başlıyor. Önce onu bilelim ve bütün itişip kakışmaların, yaftalamaların, fikir ayrılıklarının, çatışmaların ötesinde önce acı sahiplerine saygı duyalım, destek çıkalım. Öncelik onlarındır, siyasetin değil diyor sabahta Haşmet Baba oğlu. Peki Sözcü'de Necati Doğru neler söylüyor? Sıra Doğru'da. Bir ay arayla iki miting diyor Necati Doğru. İkisi de barış istiyor. Barış adı altında pazarlık var. Ülke barış adı altında savaşa koşuyor. Ankara'da bir saat içinde ölenlerin sayısı iki ayda şehit edilenlerin sayısına neredeyse ulaştı. Barış istiyoruz adı altında PKK'nın isteklerini kabul etmezseniz daha çok insan ölür demeye getirenler ve barış adı altında 400 milletvekili vermezseniz sonuç böyle olur algısı yaratanlar. Uyanın. İç savaş tırmanıyor, Ankara Şam'a dönüyor. Türkiye, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, pazar yerinde cuma namazında, cami avlusunda meydan toplantılarında, kalabalıklar arasında çok sık görülen patlamaların benzerinin en büyüğünü Ankara'da yaşadı. Uyanın, daha feci günlere gebeyiz diyor Sözcü'de Necati Doğru. Son eylem, son yazar olsun. Kanat Atkaya diyelim Hürriyet'ten. Sadece demiş, sadece Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu yüz yüze yan yana gelebildi. Davutoğlu Demirtaş'la görüşmeyi reddetti. Bahçeli hem Davutoğlu'nu hem Kılıçdaroğlu'nu reddetti. HDP'ye tavrı zaten ortada. En makul performansı sergileyen Kılıçdaroğlu bir de HDP ile görüşecek. Bırakın dördünü, üçünü, neredeyse ikisini bir araya getirmek mümkün değil. Ama milli birlik ve beraberlik tekerlemesi düşmüyor beylerin dilinden, beyler böyle yas tutuyor demiş Kanat Atkaya. Noktamızı koyalım ve yeniden başkent gündemiyle devam edelim. Az önce başbakana kulak vermiştik sevgili dinleyiciler. Acaba istihbarat anlamında ciddi bir skandal yaşanıyor mu sorusu, ciddi bir boşluk var mı? Çünkü bu saldırı Ankara'nın göbeğinde Cumhuriyet'in adeta bir simgesinde meydana geldi. Yani kuruluşuna adeta tanıklık eden tren garı önünde yapılan, elini kolunu sallaya sallaya o trenden belki inen iki canlı bombanın marifetiyle meydana geldi. Ama bırakın koca Türkiye'yi, başkenti yani devletin tüm birimlerine belki onar dakikalık mesafedeki bir katliam öncesini dahi önleyemedik. Bunun öncü gücü olamadık ve tabi haklı olarak da insanlar soruyor. İstihbarat problemi, bir zaaf skandalı var mı şeklinde. Başbakanın zaten az önce açıklamalarına kulak verdik. Güvenlik tedbirleri yetersiz midir tartışmasında dün Tuğrul Türkeş'in enteresan bir açıklaması vardı. Miting alanı 200 kilometre uzakta dedi. Orada bir güvenlik tedbirinin alınmaması zafiyet değildir şeklinde bir açıklama yaptı. Türkeş'i dinliyoruz.
Şu anda bu çok yönlü olarak araştırılıyor ama bu konuda orada bir güvenlik tedbirinin alınmaması bir zafiyet değildir. Bir an için düşününüz ki orada miting yapılacak alandan 2-3 kilometre uzakta orada sadece insanlar kitle taşıma araçlarından inip oradan meydana doğru hareket ediyorlar. Orada başka maksatlarla gelip geçenler de var. Nasıl bir güvenlik tedbiri alabilirsiniz? Sadece devlet miting alanına giriş ve çıkışları kontrol edebilir. Yoksa onun haricinde ki yollarda serbest dolaşım her zaman olduğu gibi yapılıyor.
Az önce Ömer Şerin ağzından dinledik. Sadece AK Parti için söylemeyelim tabii. HDP mitingleri, CHP ve AK Parti mitingleri iptal vaziyette. Zaten MHP'de o da açıklamasını bu yönde yapmıştı. Siyasi partileri ilgilendiren bir haberle devam edelim. Şimdi Dijitürk Gülen cemaatine yakın Kanal Türk, Samanyolu TV, Mehtap TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanallarını savcının talebi üzerine platformdan çıkardığını açıklamıştı ama bu konuda tüketiciye yani bizlere en ufak bir soru dahi sorulmadı. Eğilimimiz dahi anlaşılamadı ve bize sorulmadan bir anlamda bu platformdan çıkan kanalları izledik. Bunun üzerine Samanyolu grubuyla MHP, YSK'ya başvuruda bulundu. Dijitürk'e ceza verilmesini talep etti. Ancak YSK iki talebi de dün reddetti. Kararın seçimlerle alakası olmadığını açıkladı. Tam da 1 Kasım seçimleri öncesi, hatta ramak kalmışken tabii Dijitürk'ün, hatta platformların bu adımları baya yankı uyandırdı. Hatta son kertede buna kablolu TV'de eklenmiş vaziyette. Bu şuna benziyor. Sipariş veriyorsunuz markete. Sipariş kalemlerinden biri eksik. Fakat önden kredi kartıyla ödemenizi gayet yerinde yapmışsınız. Peki diyorsunuz pirincim eksik. Ben sizden 1 kilo istemiştim ama bana pirinç dahi göndermemişsiniz. Sistemimiz değişti. Artık bundan sonra böyle. Yani sizden pirinç parası alacağız ama pirinci getirmeyeceğiz gibi enteresan bir Dijitürk yaklaşımı diyesi geliyor insanın. 8.24 saatler. Noktayı koyalım. Lafı sözü fazla uzatmayalım. Biraz da tabii sözü Türk basınına bırakalım. Bakalım 13 Ekim'i nasıl okumuşlar ve okutuyorlar. Birazdan manşetler.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Ricordo la memoria de un amor. Esta canción para sentir emoción. Te quiero mi cariño, te amo. Solamente deseo una respuesta. Por favor, ayúdame cuando quieras saberme. Por favor, contéstame, mi amor. Tell me, sweetie, is this really what you want? Give me pain and lies, 'cause that's only what you've got. Make me find out, make me wonder what's in your mind. Take a break or start. Tell me, sweetie, is really what you want, yeah. Give me pain and lies, 'cause that's only what you got. Yeah. Make me find out, make me wonder what's in your mind. Take a break or start.
Kalbi babı Ali muhabbetek. Miftahi ruhi ve ciddi melek you want. Give me pain and lies, 'cause that's only what you got. Yeah. Make me find out, make me wonder what's in your mind. Take a break or start. Whoa, whoa, whoa, whoa. Tell me, sweetie, is this really what you want?
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, saat 8.30. Yavaş yavaş trafik hareketlenmeye başladı tabii. Yoğunluk da arttı. Birazdan trafiğe de özellikle geçeriz ama gelin şimdi gazete manşetleriyle yolumuza devam edelim. Bugün 13 Ekim ve Türk basını acaba günü nasıl okuyor? İlk gazete Milliyet. Katliam meydanına barış anıtı demiş Milliyet'in manşeti. Gar meydanının adının değiştirilmesi ve bir anıt yapılması için teklif verildi. İki intihar bombacısının eylemi sonucu 97 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Gar Meydanı'nın adının Barış Meydanı olarak değiştirilmesi için meclise kanun teklifi verilmiş. Siyasetin yaptığı en iyi şey bu zaten. Herhalde katliamı önlemekten ziyade anıtların üzerinde durmakta fayda var. O yüzden sokakların her birinde şehit vurgusu dikkat çekiyor. Protokolü 4 parti imzalamadı demiş Milliyet'in bir diğer başlığı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Davutoğlu'nu ziyaretinde teröre karşı ortak protokol önerisine ilişkin ikimiz imzalarsak diğer partiler terörü savunuyormuş durumuna düşer. Dört parti imzalarsa biz evet deriz dediğini açıklamış. Saldırıda ölenlerin şehit sayılması için kanun teklifi verileceğini dile getiriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Malatya'daydı 11 kişinin. CHP gençlik kollarında görevli 11 kişinin cenazesi için bu kente gitti. Bu işin siyasi sorumlusu kimse görevini bırakması gerekir dedi. İşte ana muhalefet liderinin o sözleri.
Önlemleri aldık. Nerede aldınız önlemleri? Patlamanın olduğu yerde değil de başka bir yerde önlem alınmış. Bu kadar dar düşünen bir kişinin bakanlık koltuğunda oturması doğru değil. İnsana ve insan hayatına değer verilen bütün ülkelerde böyle bir olay olduğu takdirde o işin siyasi sorumlusu görevini bırakır. Gencecik çocuklarımız, evlatlarımız, kızlarımız hayatlarını kaybettiler. Faillerin bulunması lazım. Önlem almayanların da gereğini yapması lazım.
Gencecik kızlarımızdan biri de Berna'ydı. Kimsesiz Berna'ydı. Aslında acı dolu bir yaşamın finalini de konuştuk. Her yönüyle bir acıyı konuştuk Berna için. Patlamada ölen Berna'nın bebekken ailesini kaybedince yetiştirme yurduna yerleştirildiği, çocukken de evlatlık olarak verildi ortaya çıkmış. Bakıcı annesini de bir süre önce yitirmiş. İzmir'de toprağa verilmiş dün Berna. Erkeklerin cenazeyi taşımasına izin verilmemiş. Sadece kadınlar omuzlamış. Kimsesiz Berna on binlerle uğurlandı mesajı verilmiş Milliyet'in ilk sayfa haberi. Taraftayız sevgili dinleyiciler. Tarafın ilk sayfasına döndüğümüzde katili biliyoruz, inadına barış istiyoruz sloganı var. Daha doğrusu pankartı var. Ankara'daki katliama tepki olarak KESK, DİSK ve Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan genel grev çağrısı tüm yurtta karşılık buldu diyor taraf. İzmir'de belediye başkanı Aziz Kocaoğlu yüzlerce belediye işçisiyle Konak Meydanı'na yürüdü. İzmirli vatandaşlarsa meydanda toplandı, katliamı protesto etti. Bu tarz haberlerde bence belediye başkanlarından siyasilere kadar bir dizi ismin vurgulanmamasında bence fayda var. Geçelim bir diğer habere. Akıp gittin Dicle. Çünkü gerçek olan bu haber. Ankara katliamında hayatını kaybeden Dicle Deli İstanbul'da toprağa verildi. 17 yaşındaydı. Ablası ismin gibi akıp gittin diye feryat etmiş. Babası tabii o anları anlattı. O gün cumartesi sabahı 9-9.30 suları işte özellikle garın önünde müthiş bir kalabalık var. Bu kalabalık içerisinde kızıyla yan yana bir ara arkadaşlarıyla görüşürken o patlamayı duyduğunu belirtiyor baba ve sonrasında akıp giden Dicle.
Ben kortejin en başındaydım. O da bir 100 metre 50 metre civarında bir mesafe bizden gerideydi. Onun yanına gitmeye çalışıyordum. Arkadaşlarımla karşılaştım. Onlarla selamlaşırken birden bombaların patladığına tanıklık ettik. Benim kızımın kanı bundan sonraki süreçte barışa vesile olsun. Barışa kurban olsun.
İki polise skandal ceza diyor taraf. Şırnak'ta Hacı Birliğin cenazesinin polis aracının arkasına bağlanıp sürüklenmesi olayıyla ilgili iki polis açığa alındı. Ancak polislerin cenazeye işkence yapmaktan değil, görüntüyü kaydetmekten açığa alındığı öğrenildi demiş tarafın dikkat çeken haberi. Türkiye gazetesindeyiz sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin ilk sayfasında uçuşlar iptal edildi vurgusu var. Rus uçakları Türkiye üzerinde gözlem uçuşu yapacaktı ama Ankara istemedi deniliyor. Son hafta yaşamış olduğumuz ihlal gerginliğinin bir iz düşümü olsa gerek mesajını veriyor Türkiye gazetesi. Ve hafta sonu Merkel'i konuk edeceğiz. Alman şansölye pazar günü Türkiye'ye gelecek ve sığınmacı krizi masada olacak. Bakalım Almanya sayıyı artıracak mı? Ama biz 2 milyon mülteciyi de aşmış vaziyetteyiz. Türkiye özellikle Suriye'nin kuzeyinde 4 ayrı şehir kurulabilir mesajını vermiş vaziyette. İlk sayfada Başbakan Davutoğlu var. Suriye gibi olmayız mesajını vermiş. Ankara'daki 11 Eylül benzeri saldırı Türkiye'yi Suriye yapmaz demiş. Dün aynı zamanda IŞİD'le ilgili değerlendirmesi vardı. İlk sıraya aldık, araştırıyoruz demişti Başbakan'ın sözleri.
Canlı bomba olduğu kesin. Bazı DNA testleri yapılıyor. İki canlı bombanın profilinin yani nasıl o meydana gelmiş olabilecekleriyle ilgili veya bombayı nasıl taşımış olabilecekleriyle ilgili bir tespite de ulaşıldı. Bir isme çok yaklaşıldı. Buradaki saldırıda da bu üç örgüt de bizim için anında potansiyel bir suç odağı olarak görülüyor. Tabii DAEŞ'ı birinci öncelik olarak aldık ve araştırılıyor. Ölümsüzler adı verilen kendilerine bir takım timlerin PKK tarafından böyle eylemleri yapmak üzere Türkiye'ye gönderildiğini biliyoruz.
Gelin hepinizin dikkatini hatta tepkisini çekecek haberle devam edelim. Ankara mağdurlarına maaş ve iş denmiş sevgili dinleyiciler. Dalga geçer gibi bir haber bu. Şu ana kadar 97 kişiyi hayattan koparan başkentteki terör saldırısında vefat edenlerin yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınacakmış, maaş verilecekmiş. Bu kapsamda söz konusu haklardan faydalanabilmek için ilgili valiliğe başvuruda bulunmak gerekiyormuş. Düzenleme ise Güngören saldırısı sonrası yapılmıştı denmiş. Bir de üzerine başvuru şart şeklinde tam da dönemin haberi diyebileceğimiz bir spot eklenmiş vaziyette. Geçtik sözcüye. Başkasının işine karışıyor, Türkiye'yi görmüyor, sen kendine bak diyor sözcü. Fransa'ya ey Fransa, dergiye saldıran teröristlere niye engel olmadın, senin istihbarat teşkilatın yok mu diye bir soru yöneltmişti diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözcü. Amerika'ya da biz siyasiler ülkemizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz. Çünkü halk size oylarını, benim can ve mal güvenliğimi sağlayacaksın diye veriyor zamanında. Amerika'ya sanıyorum Ferguson olayları sonrasında göstermiş olduğu tepkiydi. Cumhurbaşkanının sözcü de işte bu iki tepkiyi hatırlatmış vaziyette. 12 yıl boyunca facia üstüne facia yaşandı. Bir kişi bile istifa etmedi demiş sözcü. Herhalde günün haberi bu olsa gerek. Çünkü Türkiye'de bu mekanizma işlemez sevgili dinleyiciler. Bir kalemde 300 kişi ölür. İstifanın iyisi bile yaşanmaz. Gelin adım adım şimdi son 11-12 yıla bakalım. Kasım 2003. Asıl İstanbul'un galiba 11 Eylül'ü buydu. dinci teröristler çifte bombalı saldırı yaptı diyor. Sözcü, 57 kişi öldü, istifa eden olmadı. Temmuz 2004, hızlandırılmış tren Sakarya Pamukova'da raydan çıktı, 41 kişi öldü, istifa eden olmadı. Ağustos 2009 diyor sözcü, İstanbul'da yaz ortasında sel felaketi yaşandı, 31 kişi boğularak öldü, istifa eden olmadı. Mayıs 2010, Zonguldak'ta Grizu patladı, 30 işçi öldü, istifa yok. Mayıs 2013, Reyhanlı'da dinci IŞİD teröristleri 2 bombalı araç patlattı, 52 kişi öldü, istifa eden olmadı. Mayıs 2014, Manisa Soma'daki maden faciasında 301 işçi öldü, yer altında yana yana öldü, istifa eden olmadı demiş gazete ve son olarak da Temmuz 2015 Suruç katliamını örnek göstermiş. Burada da istifa eden yok mesajını veriyor gazete. İngiltere'deki son seçimlerde hatırlarsınız. Bırakın siyasi iktidarı, muhalefet partileri dahi belli bir eşiği yakalayamayınca, çıtayı aşamayınca istifa üzerine istifa vermişti. Yani bazen bir ülkenin ekmeği suyu kadar da inanın yerine göre, hadisesine göre ihtiyaç görülebilecek bir mevzu ama bizde bu refleks hiçbir zaman yoktur. Kolay kolay da çalışmaz. Yani bir kalemde 300 insanı kaybediyorsunuz. İstifasının iyisinden bile kimsenin haberi yok. Noktayı koyalım, geçtik Cumhuriyet'e. İlk sayfada Cumartesi sabahı katledilenler var. Tek tek isim isim Cumhuriyet bugün ilk sayfasını bu insanlara ayırmış vaziyette. Acımız da büyük, öfkemiz de yastayız, isyandayız diyor gazete. Onlara bir barış sözümüz var demiş ve tek tek hayatını kaybedenler fotoğraflarıyla, isimleriyle ilk sayfada yerini almış. İkinci sayfaya geçtiğimiz zaman daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle diyor Levent Kırca. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'te kalın, hoşça kalın. Tiyatro, kabare ve televizyon dünyasının usta sanatçısı Hiciv Üstadı Levent Kırca dün sabaha karşı 2.40'da hayata veda etti denmiş. Umut Kırca, oğlu zaten hemen olayı birinci dereceden aktaran isimdi. Ve Kırca'nın işte o hepimizi acıya boğan haberi sonrasında oğlun açıklamaları.
Çok üzgünüz tabii, perişanız. Yani zaten 10 gündür buradayız, hastanedeyiz. Bütün kardeşler, kız kardeşi, Özdeş, Oğulcan, ben, yani zaten durumunu biliyoruz. 10 gündür de çok ağırdı kendisi. Buradaydık, başındaydık bütün kardeşler. Ona destek olmaya, yanında olmaya çalıştık. Çok üzgünüz, çok önemli bir sanatçıydı. 50 yıldır büyük işler yaptı Türkiye'de. Yani fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Çok üzgünüz.
Cumhuriyet'te bugün iki haber dikkatimi çekti ama özellikle bir isim Hasan Fehmi Güneş'in yorumu baya baya ses getirecek gibi. Şimdi fiyaskoya ödül var diyor Cumhuriyet. MİT'in bütçesi %36 arttırıldı. Ankara saldırısı sonrasında özellikle MİT belki de en fazla sorgulanan kurum. Çözüm sürecinin buzdolabına konulması bütçede etkisini gösterdi. 2016 bütçesinde güvenlik tedbirlerine ayrılan artış dikkat çekiyor demiş gazete. En büyük artışsa MİT'te yaşandı. Katliamları önleme ya da failleri bulma konusundaki başarısızlığına karşın MİT'in bütçesi %36 arttırıldı denmiş Cumhuriyet'te. Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş de işte burada yorumu patlatmış. İstihbarat sıfır demiş. MİT'le polis birbirine düşman. İkisi birlikte de AKP'li olmayanlara düşman hale getirildi ve MİT lağvedilsin diyor eski bakan, eski İçişleri Bakanı. Vatandaş sevgili dinleyiciler ve ilk sayfaya döndüğümüz zaman işte Türk IŞİD'çiler var. Bu da günün haberlerinden biri. Ankara'daki saldırının arkasında olduğu belirtilen IŞİD'in Türkiye Şurası ilk kez görüntülendi. Türk IŞİD'çiler ya gelin ya da ülkede kıyama kalkın diyor. Aralarında daha önce internette Türkçe yayınlanan, IŞİD videolarında da yer alan lider kadroyla çocuk yaştaki iki militan dikkat çekiyor. IŞİD'in kontrolü altındaki Cezire ve Rakka bölgesinde çekildiği belirtilen videolarda Türklerin aldığı silahlı eğitimlerden görüntüler var ve bir Türk emir var. Emirin örgütün Türkiye Şurası adına verdiği, Türk militanlara verdiği vaazlar da var denmiş ve Vatan'ın bugünkü manşetinde IŞİD var. O bayrağı istemem diyor bir genç. İstanbul Ümraniye'deki cenaze töreninde Ahmet Katurlu'nun tabutu üzerine PKK bayrağı serilmek istendi. Oğlu Harun karşı çıktı. İstemiyorum babam onlar yüzünden öldü diye tepki gösterdi. HDP lideri Demirtaş da oradaydı ve genci sakinleştirmeye çalıştı denmiş haberin detayında. Ve vatanda ilk sayfada sanıyorum biraz akışı değiştiren bu terör havasına bir nebze son verebilecek ya da bizi en azından rahatlatabilecek bir haber diyelim. Milli takımın tabii bu akşamki İzlanda mesaisi. Euro 2016 için bu gece 21.45'te İzlanda ile oynuyoruz demiş gazete. İspanya Ukrayna'yı mağlup etti ve milliler de İzlanda'yı geçerse, Kazaklar bu akşam Letonya'da mağlup ederse belki de playoff oynamadan doğrudan çıkmış olacağız. Bu yönüyle maç çok önemli. Fransa'ya direkt gitme şansımız var. Ve maç öncesinde Fatih Terim'in bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz diyen o demeci.
Mümkünse direkt gidelim. Yoksa nasıl gidebiliyorsak gidelim. Ben de oyuncularım da buraya kadar getirdiğimiz bir şeyi açıkçası vermek istemiyoruz. İnşallah da öyle olur. Takımımla gurur duyuyorum. Bu ülkede bu çocuklarla gurur duymalı. Oradan bu tarafa bir puandan sonra 15 puana gelmek, Hollanda'nın önüne geçmek ve evinde böyle bir avantajla çıkmak bence müthiş bir başarı. Yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Bu periyodu, bu 6 maçı, 7 maçı güzel tamamladık. Bundan sonrasında sonu da iyi bitirin.
Akşam gazetesi Kan İttifakı diyor akşamın manşeti. Ankara katliamını soruşturan istihbarat birimlerine göre saldırının arkasında karmaşık bir ilişki ağı var. Deliller Suriye Gizli Servisinin organizasyonunda DAEŞ ve PKK'yı işaret ediyor denmiş haberin ilginç detayında. Dört bir yanda acı diyor akşam. Barış mesajları vermek için geldikleri Ankara'da katledilen onlarca can Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı denmiş. Dün özellikle o cenaze trafiği de zaten yürekleri dağlamaya yetti. Yurdun dört bir noktasına gönderilen Ankara çıkışlı cenazeler vardı ve Ankara caddelerinde bu trafik hakikaten rahatsız etmiş vaziyetteydi. Hala siyasi hesap peşinde diyor akşam. Başbakan Davutoğlu, Demirtaş'ın saldırı sonrası aldığı tavra sert tepki gösterdi. Şakalaşarak olay yerine gidiyor. Sonra orada 1 Kasım için oy istiyor. Herkes acı yaşarken seviyesi düşük, alçakça bir ifadeyle devleti ve devleti yönetenleri suçluyor. Bu seçime yönelik bir siyasi hesaptır demiş Başbakan Davutoğlu sevgili dinleyiciler. Özellikle bu sözler de akşamın ilk sayfasında yerini alıyor. Demirtaş demişken tabii CHP'nin hem MHP'ye hem de HDP'ye çağrısı vardı. Terör zirvesi için toplanmaları, buluşmaları gerektiği mesajını vermişti. Ama MHP reddetmişti. HDP eş genel başkanı Demirtaş'a dönmüştü gözler. Kılıçdaroğlu'nun talebine de olumlu yanıt vereceklerini söyledi. Demirtaş'ın CHP'ye ilişkin o açıklamasıyla da birazdan devam edeceğiz. Bakalım o buluşma gerçekleşebilecek mi?
Şimdi tabii Sayın Kılıçdaroğlu'yla bütün bu cenaze ve taziye yoğunluğu içerisinde görüşmemiz çok mümkün değil. Hani kendisinin bu çabasını çok anlamlı bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabii ki ilk fırsata bir araya gelebilmeyi arzu ediyorum.
Zaman gazetesi yine karartma diyor. Başkent katliamında da Diyarbakır ve Suruç'ta olduğu gibi IŞİD bağlantısı çıktı. Önceki iki saldırıdan sonra izlenen yöntem Ankara'da da devreye sokuldu. Soruşturmada yine gizlilik kararı verildi. Avukatların, medyanın sorgulamasını engelleyen benzer kararlar soruşturmaların üstü örtülmek mi isteniyor endişesine yol açtı denmiş haberin detayında. Sürmanşette Dijitürk var. Hükümet sansürde sınır tanımıyor denmiş. Tabi sadece Dijitürk de değil, TV bu. Turkcell TV'den sonra Kablo TV ile Teledünya da bazı televizyon kanallarına gerekçesiz olarak sansür uygulamaya başladı. Samanyolu bugün Kanal Türk, Yumurcak, S Haber, Mehtap, Irmak ve Dünya Televizyonu'nun yayınları dün aniden kesildi. Söz konusu iki platform kamu şirketi Türksat'ın bünyesinde bulunuyor denmiş. Tabii işin bir de şöyle bir rengi var. Hadi müşteriye sorulmadı, aboneye sorulmadı. Aboneye karşı gerçekten ortada ciddi bir hak ihlali söz konusu. Ama diğer tarafta rakip gözüken platform da bu işin kaymağını şimdiden yemiş vaziyette. Yani sanki işin bir de ekonomik yönü birçok yönüyle atlanmış halde. Sorumlular hesap verene kadar susmayacağız diyor. Zaman'ın ilk sayfasında dikkat çeken başlık, Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçen Başkent katliamı, ülkenin dört bir yanında protesto ediliyor. İzmir'de DİSK, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, KESK, Türk Tabipler Birliği, HDP, CHP, İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları, yöneticileri ve binlerce İzmirli Konak ilçesi Basmane Meydanı'nda toplandı, Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve burada sloganlar atıldı denmiş. 10 kilogram TNT bombası kullanılmış. Cumartesi sabahı sevgili dinleyiciler, Numan Kurtulmuş onu açıklamıştı. Başbakan yardımcısı iki saldırganın beşer kiloluk fabrikasyon TNT bombası kullandığını dile getirdi. Olayın Suruç'a benzediğini ve çok sayıda gözaltı olduğunu kaydetti. Şimdi Kurtulmuş'la devam edelim.
Çok sayıda gözaltının gerçekleştiği, bu gözaltılar üzerinden hem olağan şüpheliler üzerinde hem de olağan dışı şüpheliler ihtimali üzerinde çok titizlikle çalışıldı. Bu konuyla ilgili de gerekli ve gerçekten sonuç alıcı adımların atılabilmesi için spekülasyonların yapılmaması gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Arkasında gerçekten çok ciddi bir aklın olduğu, belki bir ya da birkaç devlet aklının olduğu bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık.
Tabii birçok yönüyle açık aslında, hani zafiyet, istihbarat açığı, güvenlik açığı böyle söyleyelim. Yani Suruç'un gerçekten de tam bir kopyası dedirten bir Ankara saldırısı. Son bölümde dış politika uzmanı, Aydınlık Gazetesi yazarı Hasan Böğün'ü kaçırmayın derim. Çünkü dün kendisiyle bu konuyu konuştuk. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim ve son durak. Bu gece tek yürek diyor Hürriyet. A milli takımımız Fransa'daki 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitme yolunda önemli maçına çıkıyor. İzlanda karşısında alınacak bir puanla grup üçüncülüğünü ve playoff'a kalmayı garantilemiş olacağız. 21.45'te Show TV ekranlarından naklen yayınlanacak ve İtalyan hakem Konya'daki maçı İtalyan hakem Rocchi yönetmiş olacak. Bu mesajı da aktardıktan sonra geçelim üstada. Levent Kırca'nın vedasına. Hürriyet bugün sürmanşetten görmüş. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın. 41 yıllık sanat hayatında büyük başarılara imza atan, Olacak O Kadar programıyla bir döneme damgasını vuran ünlü komedyen hayatını kaybetti. Kırca geçen hafta katılamadığı bir ödül törenine daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın mesajını yollamıştı diyor gazete ilk sayfa haberinde. Kimsesiz büyüdü ve on binler uğurladı denmiş. Hürriyet'in ilk sayfasında dikkat çeken bir başlık. Ankara'daki barış mitinginde ölenlerden cenazeleri teslim edilenler tüm yurtta yapılan törenlerle son yolculuğuna uğurlandı deniliyor. Ankara'daki barış mitingindeki patlamanın en küçük kurbanı 9 yaşındaki Veysel'di ve Veysel için öğretmeninin yazdığı mektup herkesi duygulandırdı denmiş ve sanıyorum bu duygudaşlığı dün öfke seli de takip etmiş vaziyette. Ankara katliamı galiba tarih böyle yazacak. Çünkü Cumhuriyet tarihinin en sıra dışı ve en kanlı saldırısından bahsediyoruz. Ve Ankara'nın yaşamış olduğu, belki bundan sonra da yaşamaması gereken bir saldırı. Ankara katliamı Çanakkale'den Antalya'ya, Bartın'dan Adana'ya, Türkiye'nin dört bir yanında gösterilerle protesto edildi. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nı dolduran kalabalık yürüyüş yaparken vatandaşlar da evlerine hem Türk bayrakları hem de matemin simgesi olarak siyah bayrak astı. Bazı üniversitelerde eğitim yapılmadı, bazı illerde avukatlar duruşmaya girmedi denmiş. Yani dün bir anlamda Türkiye'de, koca Türkiye'de hayat durdu.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Thank you. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, saat 8.55. Gelin uzaylı Teresa ile devam edelim. Kanada'da yoga öğretmeni Teresa, Brighton'mış soyadı, işte 40 yaşında kadın. Eşinden ayrılıyor ve ardından tabii bunalıma giriyor. Her şeyini satmaya karar veriyor. Kanada'da kızını yanına aldığı gibi ben diyor dünya turuna çıkacağım. Uzaylılık burada değil, Türkiye'ye geliyor anne kız. Dün Brighton'da ve hayalindeki ülkeyi arıyorum demiş. Ve bulup oraya yerleşeceğim. Hayalle Türkiye'yi özellikle şöyle bir dönemde insan galiba pek yan yana koyamıyor. Dikkatimi çeken bir üçüncü sayfa haberiydi. Yaşam haberiydi ama Türkiye'de fazla kalmamalarında açıkçası şöyle bir dönemde fayda var diyelim. Terörü konuşuyoruz. Bakın terör korkusunu herkes nasıl yaşıyor? Aslında herkesin yaşadığı bir ortak kaygı denilebilir. Moskova'da terör saldırısı son anda önlendi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Moskova'da terörist saldırı planlayan bir grubun operasyonla yakalandığını duyurdu ki metroları, binaları zamanında çok çeken bir ülke aslında Moskova. Komsomolets'in haberine göre operasyon sonucunda 15 kişi gözaltına alınmış. Teröristlerin 12'si Kuzey Kafkasyalı, 3'ü ise Suriyeli vaziyette ki Vladimir Putin de devlet başkanı da IŞİD operasyonları sırasında sıklıkla Kuzey Kafkasyalı teröristlere vurgu yapmıştı ve dünkü operasyon bu yönüyle dikkat çekiyor. Şimdi doların ateşi.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Dolarda ibre yeniden yukarı yönlü sevgili dinleyiciler. Çok enteresan bir seyri var. Bir ara Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Eylül'ün başında galiba, böyle hatırlıyorum. 3.10'a kadar yükseldi. Sonrasında 2.88'e kadar düştü. Bunlar topu topu son bir ay içinde meydana geldi ama 7 Haziran öncesinden günümüze %30'un üzerinde değer kazandığını da aktaralım. Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed'in üzerinde gözler. Özellikle bu sene adeta attığı her adım, yaptığı her açıklama veya her öngörüsü fiyatlanan bir kurumdan bahsediyoruz. Faiz artırımını etkileyeceği yönündeki beklentiler kuvvetlenince piyasa geçen hafta biraz gevşedi, kendine geldi ve dolar %5'e yakın düştü. Bu tabii ciddi bir düşüştü. Bu olumlu gelişmenin devam edeceği beklentisi vardı ki burası Türkiye'dendi ve Ankara saldırısı bir anlamda bu sürecin de önüne geçti ve işin galiba rengi değişti. Cuma günü 2.89'a kadar gerileyen, hatta 88'i zorlayan dolar 2.91'den kapanış yaptı ve sert yükselişe geçti. Pazartesi itibarıyla bir ara 2.96'yı zorladı ama kapanış 2.92'den oldu. Borsada ekside başladı güne ve %0.11 arttı. Yani yatay bir seyir takip etti. Hemen hemen o da kapanışı böyle yaptı. Yatırımcılar tabii mesajı vermiş. Aman demiş, temkinli olun. Yani bu dönem bir hayli riskli, maceraya girmeyin. Ve 28 Ekim'de Fed'in faiz toplantısı var. Ötelenen, ertelenen bir toplantı bu. 1 Kasım'da da bizim kendi krizimiz var. Yani kendi seçim günümüz var. Milli irade bir kez daha sandığa tecelli edecek. Çünkü 7 Haziran'dan sonuç çıkmadı. Daha doğrusu siyaset o sonucu okumak istemedi. Bakalım 1 Kasım'da ne olacak? Tabii altın da bayağı etkilendi. Dolar yüksek seyredince bir günde 5 lira birden arttı. Çeyrek altın 180 liraya dayandı. Geçen hafta 106 liraya kadar inen gramsa dünü 110 liradan kapamış oldu. İşte bir anlamda Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz da buna işaret ediyor. Zorlu bir süreç Türkiye'yi bekliyor şeklinde. Saatler 9. Noktamızı koyalım. Mehtap Kepenek şimdi sizlerle ve hemen ardından özel haberde Hasan Böğün yine sizlerle olacak.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Batı'nın liderlik ettiği mevcut dünya düzeninin artık sonu geldi. Bu yorum Der Spiegel'in sevgili dinleyiciler. Alman dergisinde Matthias Schlipp'in imzasını taşıyan bir makalede Ukrayna ve Suriye'deki durumun yeni bir çağın başlangıcına işaret ettiği belirtiliyor. Batı'nın üstünlük çağı sona erdi. Dünya düzenini kuran artık Amerika değil diyen yazar, Rusya bu düzeni yıkan ülke olma rolünü üstlendi. Çin ise perde arkasına gizlenmiş vaziyette ifadesini kullandı. Bu konuyu konuşacağız ve Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle. Hocam merhaba.
Merhabalar Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Dış politikası nedeniyle Rusya'nın tecrit edilmesinin artık mümkün olmadığını belirtiyor Şip ve Avrupalılar 21. yüzyılda değil de 19. yüzyılda yaşıyorlarmış gibi davranıyor. Oysa dünya politikası uzun süredir Avrupa'nın ve Amerika'nın etrafında dönmüyor şeklinde bir yorum hocam bu. Hemen sormak isterim, bu politika sizce şimdi neyin etrafında dönüyor?
Şu an bir merkez ya da merkezler inşa süreci devam ediyor diyebiliriz. Bu bağlamda tek kutuplu dünyaya karşı başını Rusya ve Çin'in çekmiş olduğu çok kutuplu bir dünya sloganı şu an çok daha ciddi bir şekilde yerine oturuyor. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığımız durum Amerika'nın hegemonyasının sonuna doğru çok daha farklı kutupların yer aldığı yeni bir dünya düzeni ve burada Rusya'nın özellikle ortaya koymuş olduğu tavır ve gerçekleştirdiği son operasyonlar bir anlamda bu süreci daha da hızlandırıyor gibi. Dolayısıyla buradaki Rusya'nın son çıkışı Batı'nın bugüne kadar uygulamış olduğu hem teorik düzlemde hem de pratikte ortaya koyduğu oyunu büyük ölçüde bozmuş vaziyette ve Rusya'nın bu yaklaşımına karşı verebileceği aslında önünde çok bir seçenek bağlamında cevap da yok. Ve burada karşı karşıya kaldığı durum tek kelimeyle tekrar nükleer güç dahil olmak üzere aşırı silahlanmaya ve belki savaşlara doğru giden bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Batı şu an bunu da kabullenmiyor. Buna pek yanaşmak istemiyor. Batı'nın bu güç kaybı yaşadığı uzun bir süredir zaten dile getiriliyor. Güç ekseninin Batı'dan doğuya doğru kaydığı şeklindeki yorumlar bugüne mahsus değil. Burada tabii Der Spiegel'in yaptığı yorum oldukça önemli. Der Spiegel burada Batı ile daha çok Amerika'yı kastediyor ve Amerika'nın Batı'nın liderliği rolünü daha fazla devam ettiremeyeceği yönünde bir tespitte bulunuyor. Dolayısıyla burada Der Spiegel'in yaptığı çağrı Amerika üzerinden Avrupa Birliği'nin artık kendi gücünü oluşturması ve bu güç üzerinden Rusya ve Çin'i bir anlamda hedef göstermek suretiyle Batı'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha bağımsız bir güç merkezinin inşası rolünde. 19. yüzyıla yaptığı vurgu, şu anki içinde bulunduğu durumlar tamamen buna işaret ediyor. Artık Batı, daha doğrusu Avrupa Birliği, kendi başının çaresine bakmalı diyor ve buradan da yine anladığım kadarıyla Avrupa Birliği vurgusuyla aslında Almanya'ya bir pay çıkartıyor.
Tam da hocam bunu soracaktım aslında. Bir anlamda Alman real politiği mi acaba bu süreci belirlemiş olacak? Yani Avrupa Birliği'nin Amerika'dan bağımsız ayrı bir yörüngeye oturma şansı var mı acaba yeni yüzyılda veya önümüzdeki süreçte?
Ukrayna-Kırım krizi aslında her ne kadar Rusya ve Ukrayna özelinde gibi gözükse de bu Rusya ve Batı arasındaki bir kriz olarak ortaya çıktı ama daha temelde görüldü ki aslında bu Batı'nın kendi içinde de bir kriz.
Evet.
Burada Almanya'nın Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya ile birlikte geliştirdiği politikalar, bunun Avrupa Birliği ve NATO üzerindeki yansımaları hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'ni ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Fakat burada Avrupa açısından çıkan bir sonuç da şu: Amerika Birleşik Devletleri şu an Rusya'nın bu mevcut politikalarına karşı etkili ya da en azından caydırıcı bir tavır ortaya koyamıyor. Bundan dolayı da Avrupa açısından önlerinde ciddi anlamda sorgulanması gereken bir durum ortaya çıkıyor ve burada da Der Spiegel üzerinden Almanya'nın yaptığı çağrı Avrupa olarak biz artık önümüzdeki süreçte bu güç eksenini ya da Batı bağlamındaki güç eksenindeki tekeli Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya doğru kaydıralım türünden bir yaklaşım var.
Son soru olsun. Dersiniz de var. Montesquieu'nun güç gücü durdurur sözü, güç gücü frenler sözü. Küresel evet. siyasette aslında bu sözün bir uyarlanmış halini görebiliyor muyuz şu an acaba?
Bunu Putin, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ortaya koymuştu. Çok net bir şekilde bundan sonraki uluslararası düzenin silah üzerine ve güç üzerine inşa edileceğini belirtmişti. Ve geldiğimiz tablo da bunu bir kez daha teyit ediyor. Düne kadar yumuşak güç unsurları üzerinden ekonomisi ağırlıklı bir güç anlayışı çerçevesinde, dış politika anlayışı çerçevesinde bir tavır sergileyen Avrupa Birliği bugün artık bu politikaların iflas ettiğini görüyor. Artık günümüzde yumuşak güç unsurlarından değil, sert, kaba güç unsurlarından bahsediliyor ve bu evet. güç unsurlarının evet. daha şekillendirici bir rol oynadığı görülüyor. Rusya şunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Güç her türlü oyunu bozar ve şu an Rusya bunu yapıyor ve 19. yüzyıla yapılan vurgu da bir yönüyle aslında bu bağlamda değerlendirilebilir. Eğer siz klasik anlamda bir güce sahip değilseniz, caydırıcılığınız yoksa yeni dünya düzeninde çok daha etkili bir aktör olabilmeniz çok mümkün değil. Şu an çünkü gücün, sert gücün, kaba gücün, hard power'ın çok net bir şekilde belirleyici olduğu bir süreçteyiz.
Hocam çok teşekkürler. Değerli yorumlarınız
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum.
İyi çalışmalar, iyi dersler diliyoruz
size. Sağ olun Murat Bey, iyi yayınlar.
Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Eroğlu konuğumuz sevgili dinleyiciler. Vakit buldu çünkü hoca diğer taraftan da dersine yetişmek üzere. Dünyayı konuştuk. Der Spiegel'in yeni batı dünyasıyla günümüz Rusya'sı veya Çin'i arasındaki farkı vurgulayan makalesini konuşmuş olduk. Ve RS FM'de dış dünyayı değerlendirmeye devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Günün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le